Ayrım 3.
Yadsınmayacak gerçekse öldürülen 12 bin civarında protestan göçmenin birçoğunun işkence edilerek öldürüldüğü, birçoğunun diri diri gömüldüğü ve denize sürüldüğüdür. Protestan toplum bu ayaklanmayı hiç unutmayacaktır. Katliamlar kuşaktan kuşağa aktarılacak, Protestan toplum adına kuşatılmışlık kompleksi denen 1641'in tekrarlanma endişesini taşıyan kuşaklar yetiştireceklerdir. Katliamlardan Anglikanlar kadar Presbiteryanlar da nasiplerini almışlardır. Bu kesim giderek Katolik toplumdan uzaklaşacaktır. Kuşatılmışlık kompleksi ise takip eden yıllarda Katoliklerin ezilmesi için bir mazeret olacaktır. Yerliler ve göçmenler arasındaki şüpheyi ve nefreti arttıran ve adayı kana bulayan 1641 ayaklanmasını daha da kanlı bir dönem izler. Kral savaşı kaybedince dünya tarihine parlamentoculuğun şampiyonu, modern orduların kurucusu ve kanun yapıcı olarak geçecek olan Cromwell, Katolik İrlanda'nın cezalandırılmasını bizzat üstlenir. Ordusuyla adaya geçerek binlerce Katoliği öldürtür, yüzlerce köyü yakar. Kalanları adanın güneyine ve batısına sürer. Parlamentodan bir iskan kanunu çıkararak usulüne uygun olarak boşalan toprakları protestanlara dağıtır. Böylece protestan azınlık nüfusun %10'unu oluşturmasına karşın toprakların %80'ini ele geçirir. Binlerce Katolik genç Batı Hint adalarında kurulmakta olan çiftliklerde çalıştırılmak üzere köle olarak satılır. 1650 yılına kadar 100 bin İrlandalı köle olarak satılacaktır. Cromwell terörü sonucu ortadan kaybolan nüfusun 850 bin olduğu düşünülürse, 750 bin kişinin kılıçtan geçirildiği ya da açlıktan ölecekleri adanın verimsiz doğu bölgesine sürüldüğü ortaya çıkar. İngilizler ise İrlandalıların köle olarak satılmasını takip eden yüzyıllarda utandırıcı değil verimli bir gelişme olarak görmeye devam ederler. Köle ticaretinin göçmenlere protestan bela olması muhtemel bir nüfusun azaltılmasıyla İrlanda'ya İngiliz ve Hristiyanlara dönüştürülecek olmaları nedeniyle halka, kölelerin kendilerine, adam ve erkek çocuk, İş gücü ve bunlara eşlik edecek kadın ve kızlara ihtiyacı olan Batı Hint adalarındaki şeker plantasyonlarına yararı olacaktır. Bu dönem Katolikler ve Protestanlar arasında giderek kan davasına dönüşecek olan çekişmenin başlangıcı olarak acılı İrlanda tarihine geçecektir. Cromwell'in acımasızlığı ise hiç unutulmayacak ve bugün bile Katolik İrlandalılar kızdıklarına Cromwell laneti yağdıracaklardır. Cromwell döneminin ilginç olaylarından birisi de ordu içinde Leveller ismi altında Cromwell'e karşı baş gösteren örgütlenmedir. Bu grup 18 sorudan oluşan bir bildiri yayınlayarak İrlanda'nın işgalini eleştirir. Jules Caesar, İskender ve William gibi fatihleri kanun dışı hırsızlar olarak tanımlar. Sorulardan biri şudur. İnsanları Tanrı'nın ve doğanın kendilerine verdiği topraktan yoksun bırakmaya ve onaylamadıkları yasalara baş eğmeye zorlamaya hakkınız var mı? Teslim yok. Cromwell'in cumhuriyetçi rejimi ölümüne kadar sürer. Karl Marx 1867'de Londra'daki Alman asıllı komünist sürgünlere verdiği bir seminerde, Cromwell'in İrlanda'yı istilası ile İngiltere'de zorluklarla kurulmuş cumhuriyetçi rejimi pencereden dışarıya attığını iddia edecektir. Kralcılar ölüsünü mezarından çıkararak Cromwell'i dar ağacına çekerler ve krallık restore edilir. Bir süre sonra da Katolik kral, İkinci James ile damadı Protestan William taht kavgasını tutuşurlar. 1689'da James Fransızların yardımıyla İrlanda'ya çıkar ve İrlanda parlamentosu tarafından kral ilan edilir. James Katoliklere topraklarını geri vermeye ve İngilizlere sağlanan ticari kolaylıkları kaldırmaya yönelir. İrlanda'da savaş tekrar başlar. James Derry kentini kuşatır ama alamaz, arkasından da Boyne Savaşı'nı kaybeder. William, protestanların efsanevi kralı olarak Derry kentinin kapılarını kendi inisiyatifleriyle son anda kapatıp kuşatmaya karşı direnişi başlatan çırak çocuklar şehrin kurtarıcısı olarak tarihe geçerler. Derry kuşatması sırasında kenti savunan protestanların sarıldığı slogan, "No surrender, teslim yok." Bugüne değin kullanılan bir protestan sloganı olur. James tahtını kaybeder, Katolikler de topraklarına geri dönme umutlarını. Bu çatışmanın en ilginç yönü, Katolik mezhebinin lideri Papa'nın Fransa ile arasındaki çıkar çatışmaları ve Fransa'nın James'i destekliyor olması nedeniyle Protestan William'ı desteklemiş olmasıdır. Birçok Protestan İrlandalı, efsanevi Kral William'ın can düşmanı olarak gördükleri Papa ile müttefik olmasına bir türlü akıl erdiremezler. Daha da tuhafı, İrlandalı Katoliklerin İngiliz asıllı Kral James'i, Protestan göçmenlerin ise Hollanda asıllı William'ı desteklemiş olmasıdır. Politik endişelerin dini farklılıkları elimine ettiği ve Machiavellist fırsatçılığın ahlaki değerlerin önüne geçtiği dönemlerden biridir bu. Derry kuşatması, yüzyıllar boyunca sürecek bir kabus olarak İngiliz yönetiminin ve protestanların yüreğine oturur. Kabustan kurtulmak için şimdi tamamıyla protestanlardan oluşan İrlanda parlamentosu, İngilizlerin böl yönet tekniğinin ışığı altında, Güney Afrika'nın apartheid politikasına örnek teşkil edecek geniş kapsamlı bir ayrımcılık politikası başlatır. Binlerce yıllık Kelt geleneklerine yaslanmış Katolik kültürü budanmaya başlanır. Katolik ibadet ve eğitim yasaklanır. Katolik papazların başına 5 pound ödül konur. Kurtların kafasına konan ödül bile bundan fazladır. İngilizler yıllar sonra Amerika'yı sömürgeleştirirken, kafa yerine daha pratik olan kafa derisine ödül koyma sistemini geliştirip, sadık Kızılderililerle asi kabileleri para için birbirlerine düşüreceklerdir. Kafa dericiliği ise barbarlıklarının bir göstergesi olarak Kızılderililerin üzerine kalacaktır. Her ne kadar Katolik Kilisesi ve ibadetle ilgili yasalar takip eden yıllarda rafa kaldırıldıysa da, bunun bedeli Katolik Kilisesi'nin İngiliz yönetimi ile işbirliği olacaktır. Katoliklerin orduya, devlet dairelerine ve hukuki mesleklere girmeleri, 5 pound'dan daha değerli at sahibi olmaları, oy kullanmaları ve silah taşımaları yasaklanır. İrlanda müziğine, edebiyatına ve diline yasaklar getirilir. Ekonomik yönden zayıflamaları için miras ve alım-satım işleri çıkmaza sürülür. Takip eden 50 yıl içinde Katoliklerin elindeki toprağın oranı %5'e düşer. 1705'e kadar çıkarılan bir dizi ceza kanunu ile bütün bu yasaklar ve yaptırımlar hukuki düzene bağlanır. Hedef yalnız Katolikler değildir. İskoçya'dan gelen bir takım göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri Presbiteryan mezhebi de yasaklardan nasibini alır. Bu mezhebin mensupları kalabalık gruplar halinde Amerika'ya göçe başlar. Bu arada İngiliz parlamentosu İrlanda'nın ucuz tarım ürünleri üreten bir ülke olarak kalmasını sağlayacak ve İngiltere ile rekabet etme şansı olan yünlü kumaş gibi bazı sektörleri öldürecek tedbirleri alır. İrlanda limanlarından kalkan gemilerin İngiliz kolonilerine yanaşamayacağı, İrlandalı yün tüccarlarının yalnızca İngiltere ile ticaret yapabileceği gibi akıl almaz kanunlar çıkarılır. 1699'da İrlanda'nın yünlü kumaş ihracatı tamamıyla durur. Engels'in İngiltere'nin ilk kolonisi olarak belirlediği İrlanda'nın kolonizasyonu tamamlanır. Presbiteryan mezhebinin adaya gelişi ve günümüze varan yolculuğu ilginçtir. Calvin ve Luther'in Vatikan'ın dini otoritesine, ekonomik gücüne karşı başlattıkları hareketin ve bölünmenin bir sonucudur. Kilisenin bireyle Tanrı arasında oluşturduğu köprü görevinin gereksizliğinden yola çıkarak din adamlarının rolünü en aza indirger. Kilise liderlerinin inananların oylarıyla seçilmesi bu mezhebe demokratik bir yapı verir. Vatikan'ın gösterişe ve zenginliğe olan düşkünlüğünü eleştirir ve kendi ibadetlerinde sadeliğe önem verirler. Alkole ve hatta diğer mezheplerin kilisedeki ibadetlerinde yudumladıkları şaraba bile karşıdırlar. Kiliselerinin mimarisi son derece sadedir. Dışarıdan bakıldığında ahır binalarını andırır. İçinde ise resim, heykel ve haç bulunmaz. Kendilerinin Allah tarafından seçilmiş olduklarına inanmaları, Katolik, Anglikan ve diğer dinlerin inananlarına karşı ırkçı bir yaklaşım getirir. Güney Afrika'da aynı mezhebe bağlı beyaz azınlığın kilisenin girişimiyle apartheid rejimini kanunlaştırması bu yaklaşımın tehlikeli ve insanlık dışı bir sonucu olacaktır. Kuzey İrlanda'da ise Katolik azınlığın hakları yine bu yaklaşımla göz ardı edilecektir. Presbiteryanlar adadaki ilk yıllarında Katolikler kadar baskıya maruz ve İngiliz kilisesine vergi ödemek zorunda kalmalarına rağmen dünya nimetlerine ve gösterişe olan ilgisizlikleri nedeniyle kazançlarını sürekli olarak yatırıma dönüştürecek, kısa zamanda adanın çiftlik ağaları, kapitalistleri olacaklardır. Papalığın kontrolündeki hantal, gerici ticaret sisteminin dışına çıkmış krallıklarla, ticari gruplarla aynı dini safta olmalarının avantajını kullanacaklardır. Max Weber, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism isimli çalışmasında, Avrupa kapitalizminin gelişmesinde Protestan mezhebinin rolüne dikkati çeker. Calvin, kişisel girişimi ve çalışkanlığı teşvik etmiş, zevk ve gösteriş için para harcamayı ayıplamıştır. Ceza kanunlarına, uygulamalarına ve Katolik halkın giderek artan yoksulluğuna tepkiler öncelikle Protestan aydınlardan gelir. William Molyneux, 1697'de yayınladığı bir kitapta, ekonomik kısıtlamalardan yakınır ve kaldırılmalarını önerir. Gulliver'in Seyahatleri isimli çocuk kitabının yazarı olan Protestan din adamı Jonathan Swift, İrlandalıların ayrı bir kültürel kimliği olduğunu, bunun korunması gerektiğini ve adadaki yoksulluğun utanç verici boyutlarını açıklayan bir dizi kitap yayınlar. Ekonomik kısıtlamaları eleştirir, daha da ileri giderek İngiliz mallarının boykot edilmesini ister. George Berkeley gibi birçok din adamı, Edmund Burke gibi genç aydınlar ayrıcalıklı protestanlardan olmalarına karşın İngiliz yönetimine karşı entelektüel boyutlu bir muhalefet başlatırlar. 100 bin kadar Katolik gencin Avrupa'daki Katolik ordularda görev almak üzere adadan ayrılmasına rağmen kalan Katolik halk kimliklerini koruma içgüdüsüyle düzensiz fakat inançlı bir direnişe geçer. Ormanların derinliklerinde ayinler düzenlenir ve gezici öğretmenler derme çatma evlerde Katolik çocuklara yönelik okullar açar. Aktif direniş ise önceleri ufak çeteler şeklinde oluşan ve sonra gizli örgütlere dönüşen beyaz gömlek giydikleri için kendilerine beyaz çocuklar ya da meşe yaprağını sembol olarak seçtikleri için kendilerini meşe çocukları olarak isimlendiren gruplardan gelir. Bunlara daha sonraları Protestan ve yoksul gençlerin örgütlediği çelik çocuklar gibi gruplar katılır. Belli bir politik yönleri olmamasına rağmen toprak ağalarını soymak, tehdit etmek, hatta öldürmek, kahyalarını kaçırıp işkence yapmak gibi bir takım faaliyetlerle direnişi canlı tutarlar. İngiltere'de ise aynı dönem liberal aydınların boy gösterdiği bir dönemdir. Ticaret ve üretimin gelişmekte olduğu yönde özgürlük, laiklik ve felsefe üzerine akademik çalışmalar başlamıştır. Tüccarlar ve büyüyüp uğraşı alanlarını genişletmeyi planlayan üreticiler, devletin ve bürokrasinin baskısını en aza indirgeyen, girişimcilere özgürlük getiren, kilise başta olmak üzere dini ve feodal bütün ortaçağ güç odaklarının önlerinden çekilmesini talep eden teorilere gereksinim duymaktadırlar. Aydınlanma çağının müjdecisi filozof John Locke'un 17. yüzyıl içindeki görevi budur. John Locke, siyasal liberalizmi teorileştirerek İngiliz devriminin önünü açar. Laik devleti tanımlayarak dinin bireyler üzerindeki etkisini eleştirir ve İngiliz devletinin mezhepler üzere olması gerektiğini savunur. Locke'un ölümünden 250 yıl sonra bile kendi yaşadığı topraklar üzerinde mezhep savaşının devam ediyor olması gariptir. 1960'lı yılların Kuzey İrlanda'sı bile polisin, askerin, sermayenin ve bürokrasinin, dolayısıyla devletin bir mezhebin kontrolünde olduğu ve bunların diğer bir mezhebin inananlarını ezmek için kullandığı bir bölge olacaktır. Aslına bakılacak olursa Locke, Kral 7. Henry'nin yıllar önce Vatikan'a baş kaldırmasıyla başlayan, dünya ticaretini papalığın kontrolündeki krallıkların elinden almaya yönelik eylemin gecikmiş teorisyenidir. Erklerin ayrışmasını önererek, monarşik ve hantal devlet yapılarını eleştirerek, kendinden sonra gelen Hume, Voltaire, Montesquieu gibi aydınları etkiler ve Fransız devrimine katkıda bulunur. Özgürlüğün savunucusu Locke'un, aynı dönem içinde köle ticaretiyle uğraşan Kraliyet Afrika şirketinin en önemli hissedarlarından biri olması tuhaf bir çelişkidir. 18. yüzyılın sonları ise yaşlı Avrupa'nın kaderini değiştirecek olaylarla doludur. 1776'da Amerika'daki İngiliz kolonileri çay vergisini bahane ederek bağımsızlık isteğiyle ayaklanır. 7 yıl savaşlarını 1756-63 ve dolayısıyla Hindistan ve Kanada'daki emperyalist yarışı kaybeden Fransa ayaklanmacıları destekler, ordusunu, donanmasını yardıma gönderir. Fransız monarşinin hesaba katmadığı ise Fransız askerlerinin Amerika'dan özgürlük ve demokrasi eğitimi alarak geri dönecek olmalarıdır. Amerika'daki bağımsızlık savaşı onun bilinçlendirdiği Margi de Lafayette gibi askerler Avrupa'da tomurcuklanmaya başlayan Burjuva devrimini hızlandırır. İrlanda burjuvazisi ise oluşmuştur ve ekonomik özgürlük peşindedir. Dönem protestan aydınların eleştiriden direnişe geçerek kent burjuvazisini örgütleyeceği bir dönemdir. Birçok kereler adaya gidip incelemelerde bulunmuş olan Engels, yıllardır süregelen ve kendisini beyaz çocuklar, meşe çocukları, ay ışığı çocukları gibi gruplarla gösteren köylü hareketinin, her ne kadar bastırılması olanaksız olsa da, izole edilmiş ve politik mücadeleye dönüşemeyecek bir direniş olarak kaldığını, buna karşılık kent burjuvazisinin direnişe dinamizm ve politik bir boyut getireceğini ileri sürer. Bu hareketin doğal liderleri ise yine Engels'in sözleriyle hukukçular olacaktır. Protestan avukat Grattan, İrlanda burjuvazisinin liderliğine soyunur. Katolik İrlandalılar kölelikten kurtulmadan Protestan İrlandalılar özgürlüklerine kavuşamazlar diyen odur. Grattan, İngiltere'nin ada üzerindeki egemenliğinin hukuki temelini sorgulamaya başlar. Askeri gücünün çoğunu emperyalist yayılma uğruna dünyanın dört bir tarafına göndermiş olan İngiltere zor durumdadır. Olası bir İspanyol ya da Fransız saldırısına karşı adayı savunmak üzere çoğunluğu Kuzey İrlandalı protestanlardan oluşan 80 bin kişilik bir gönüllü ordusu kurulmuştur. Grattan ve İrlanda parlamentosu bu orduyu İrlanda'nın silahlı gücü olarak ilan eder. Ada Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın etkisi altındadır. Hürriyet, bağımsızlık gibi İngiliz yönetiminin canını sıkacak kelimeler sıkça kullanılmaktadır. Fransız devrimine daha çok vardır ama Osmanlı ülkesinde Çalık Ahmet Paşa'nın Cumhur Cemaati kurmak tasarısına benzer cumhuriyetçi fikirler, Avrupa'nın da değişik yörelerinde tomurcuklanmaya başlamıştır. 1779'da İrlanda Parlamentosu yerli malı kullan kampanyasını başlatır ve üyeleri yerli kumaşlardan dikilmiş elbise giymeye yemin ederler. Gönüllüler ordusunun yaptığı resmi geçitlerde ise topların üzerinde "Ya serbest ticaret ya da bu" yazıları görülür. Ordu bir deklarasyon yayınlayarak İngiliz kralını İrlanda kralı olarak tanıdığını fakat egemenliğin İrlanda parlamentosuna ait olduğunu belirtir. Katoliklerin üzerindeki baskının kaldırılmasını ister. Tehdit altındaki İngiliz yönetimi 1781'de ticaretle ilgili yasakların ve ceza kanunlarının çoğunu yürürlükten kaldırır. İrlanda parlamentosunun yetkileri arttırılır, İngiliz yönetiminin parlamento üzerindeki denetimi yok olur. İrlanda, komşusu İngiltere ile aynı kralı paylaşan bir krallığa dönüşür. Tüccarları, imalatçıları ve denizcilik firmaları ise İngiliz emperyalizminin kuyruğuna takılarak süratle zenginleşmeye başlarlar. Bütün bu kazanımlar Grattan ve yoldaşları için yeterli değildir. Liberaller bu kez gözlerini İrlanda parlamentosuna çevirir, reform isterler. Oradaki koltukların 1/3'ü protestan soyluların, toprak ağalarının mülkiyetindedir. Katoliklerin seçilme şansı yoktur bile. Katoliklere eşit haklar verilmesi ise engellenmektedir. Öte yandan İrlanda'nın kağıt üzerindeki hukuki yapısı pratikteki idari yapıyla çelişmektedir. İngiliz monarşinin adadaki temsilcileri müdahalelere devam etmekte, adanın bağımsızlığına gölge düşmektedir. Her ne kadar Kral 3. George Amerika'daki kolonilerin kaybını içine sindiremese de, İrlanda'daki bağımsızlık hareketini pek önemsememektedir. Gel gör ki bir süre sonra George'un çişinin rengi maviye dönüşür, kalıtsal bir akıl hastalığının pençesine düşer. Kral naibi durumundaki Galler prensinin saltanatı devralıp İrlanda kralı unvanını kazanması olasılığı yeni bir tartışmayı başlatır. Fransız devrimi ise gerçekleştirilmiştir. İrlanda'nın Fransa ile sıkı ilişkileri vardır ve devrimin rüzgarları adada hissedilir. Belfastlı aydınlar birbirlerine yurttaş diye hitap etmeye başlarlar ve Fransız kral 15. Louis'nin idamı Belfast'ta şenliklerle, havai fişeklerle kutlanır. İrlandalı milletvekillerinin kendilerinin yüksek bürokratların maaşlarına akıl almaz zamlar yapması da bardağı taşıran son damla olur. Grattan ve liberaller yeni bir anayasa talebinde bulunurlar. Ağalar, soylular ve bürokratlar çetesine karşı başlattıkları mücadele ise başarılı olamaz. Grattan, 1790'da beliren İngiltere-İspanya çatışmasında İrlanda'nın İngiltere yanında yer almasını savunarak liberaller arasındaki yerini kaybeder. Amerikan Bağımsızlık Savaşı gönüllüler ordusunu ve Grattan parlamentosunu getirmiştir. Fransız devrimini anlayamayan Grattan gözden düşer. Fransız devrimi bir başka lider ve bir başka örgüt getirecektir. Wolfe Tone ve Birleşik İrlandalılar Cemiyeti. Wolfe Tone, Cumhuriyetçi Hareketin ölümsüz lideri. Wolfe Tone, protestan kökenli olmasına rağmen, Tanrı'ya inanan fakat dinlere ve mezheplere inanmayan, Deizm isimli bir gruba mensup bir hukukçuydu. Fransız devrimi gerçekleştiğinde 16 yaşındaydı ve devrimden etkilendi. Fransız devriminin ikinci yıl dönümünde İrlanda parlamentosunda reform ve Katoliklere eşit haklar isteyen bir konuşma yapıp şimşekleri üzerine çekti.